Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda iki haftalık bir aradan sonra Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. İki haftadır şehir dışındaydı hocamız ve nihayet İstanbul'da kendisiyle bu hafta program yapma mutluluğuna erişeceğiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk hayırlı İbrahim akşamlar. Bey, merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum.
Evet hocam, bugün yine önemli başlıkları konuşacağız medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmelere dair. Ama onun öncesinde bugün 10 Muharrem, aynı zamanda Kerbela şehitlerini anma günü. 10 Muharrem'e dair neler söylersiniz? O maalesef içimizi hala kanatan, yaralayan ve acıtan hadisenin üzerinden seneler geçmesine rağmen acı taptaze duruyor. 10 Muharrem, Aşure ve Kerbela'ya dair duygularınızı, düşüncelerinizi almak istiyoruz. Buyurun efendim.
Evet, tekrar hayırlı akşamlar diliyorum sevgili dinleyicilerimize. Bugün 10 Muharrem, Aşure günü ve bugün 10 Muharrem orucu Ramazan orucundan sonra en makbul oruçlardan biri. Ancak Hazreti Peygamber'in Hristiyan ve Yahudilere benzememe adına 9'unda veya 11'inde de oruç tutmasını tavsiye ettiği bir gün.
Evet.
Şimdi biz Aşure ile anıyoruz bugünü, belki biraz da insanların evet, damaklarına hitap ettiği için, ama bunun bir de medeniyet coğrafyamız açısından evet, tarihi, kültürel derinliği olan ve içimizi sızlatan bir yönü söz konusu. Şimdi hep biz Hulefai Raşidin dönemi deniyoruz. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali dönemleri, yani Peygamberimizin 622'de hicret edip 632'de ahirete irtihalinden sonra 2 yıllık Hazreti Ebubekir dönemi,
evet,
daha sonra 10 yıllık Hazreti Ömer'in hilafet dönemi söz konusu ve Hazreti Ömer'in şehit edilmesi, namaz evet, kılarken şehit hı-hı, edilmesi, yine Hazreti Osman'ın şehit edilmesi harici evet, tarafından ve Hazreti Ali'nin aynı şekilde şehit edilmesi. Şimdi baktığımızda arkasından işte Şam'da bir Medine'nin artık siyasi merkez olmaktan çıkıp Emeviler döneminin 661'de başlaması ve bunun arkasından da işte Cemel vakası, Siffin vakası hadiselerinin yanı sıra mesela bazıları Hazreti Muaviye'ye galis hakaretler evet, falan da yapıyor sahabeye. Yani bir vahiy katibi olduğunu
hatırlatalım.
Amr İbni As'ın Mısır valisi olarak atanan Amr İbni As'ın, Ebul Musale Eş'ari'nin ve o Cemel vakasında, Sıffin vakasında birbirine kılıç çeken, kan döken sahabilerin hepsinin Hazreti Peygamber'in
arkadaşı
ve sohbetinde bulunan insanlar evet, olduğunu dikkate aldığımızda şu durum ortaya çıkıyor. Hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde, hem de hadislerde, hem de insanın fıtratına baktığımızda, insanın olduğu yerde bu tür hadiselerin olabileceğini, hiçbir siyasi yönetimin toplumun tamamını memnun edemeyeceğini, mutlaka bir memnuniyetsiz kesimin olabileceğini, burada kiminin hani şeytan kimine sağdan kimine soldan girer. Mesela haricilerin şimdi cennetle müjdelenen Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi yani sahabeyim, İslam'ın evet, bayraktarı olan Hazreti Peygamber'in damadı olan
evet, her ikisi de
ve en yakın kurmayları olan insanları Müslümanlıklarını beğenmeyerek onları şehit eden bir güruh var. Bunlar onun Müslümanlığını beğenmiyorlar ki bizim Müslümanlığımızda beğenmeyen bir güruh çıkıyor şu anda.
Evet.
Dünyada ve Türkiye'de. Demek ki tarih hep bu örneklerle dolu. İşte bu Kerbela hadisesinden sonra da artık bu Emevilerin şöyle ifade etmek gerekirse Hazreti Peygamber'e ilk iman edenlerin daha alt sınıf fakirler, garip kuraba olduğunu, o günün aristokratları olan Ebu Süfyan, Ebu Cehillerin çok çok Mekke'nin fethinden sonra iman ettiklerini, yani bu evet. Gerçi Ebu Cehil iman etmedi de Ebu Süfyan ve o tür Ümeyye oğullarının arkasından da bugünkü tüsiyat dediğimiz büyük zengin sınıfı konumunda olan o kişilerin siyasi erki de ele geçirdiğini, işte buna tepki olarak çıkan hadiselerin daha sonra işte Hazreti Ali taraftarlığından Şia'ya ve bugünkü noktaya kadar evrildiğini görüyoruz. Bazen siz siyasi alana muhalefet ederken itikadi olarak da bir takım sapmaların olması söz konusu. Yani İslam tarihinde en temel kırılmaların olduğu hadiselerden biridir Kerbela hadisesi. Buradan bugünümüzün olaylarına, konjonktürüne baktığımızda biz işte Türkiye'de, İslam dünyasında, işte Körfez bölgesinde, Kuzey Afrika'da, Balkanlar'da işte kaos, çatışma, Filistin sorunu vesaire diyoruz ama demek ki insanın olduğu her yerde Habil'le Kabil'den beri bu çatışma kültürünün olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman insanları %100 memnun etmemizin mümkün olmadığını dikkate alarak biz daima konjonktüre baktığımızda İslam toplumunun, Müslümanın lehinde olan tarafta durup ona göre bir tavır almamız gerektiğini, yani %100 haklılık ve haksızlığın biraz işte bu siyasi olaylarda çok da fazla net ortaya çıkmadığını, işte o hakem hadisesinde görüyoruz. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye'nin işte o siyasi çok İslam tarihindeki temel kırılma noktasıdır bu hakem olayı, işte haricilerin de arkasından Hazreti Ali şehit etmesi. Maalesef bunlar yaşanmıştır. Birçok sahabeye bu tür olay bundan sonraki İslam alimlerine sorulduğunda, yani biz şu haklıdır, şu haksızdır diye dilimizi bulaştırmayalım diyor bu hadiselere. Ama biz siyeri ve İslam tarihini dikkatli okumamız lazım. Kur'an-ı Kerim'deki İsrailiyatla ilgili olan ayetler hikaye ve masal olsun diye değil, her birinde ayrı bir ibret vardır. Yine İslam tarihinde Hazreti Peygamber'in irtihalinden sonra yaşanan siyasi olaylarda da yine bugünün dünyasına ışık tutacak birçok siyasi ibretler vardır diye düşünüyorum.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz ve bugüne dönüyoruz. Hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandıktan sonra yoğun bir diplomasi trafiğine başladı. NATO zirvesine katıldı. Akabinde Körfez ülkelerine 3 günlük bir tur gerçekleştirdi ve o turun, o ziyaretin yankınları halen devam ediyor. Buradan başlayalım müsaadenizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunun yankılarını siz nasıl değerlendirdiniz, nasıl gördünüz? Dünyada, Arap dünyasında, Yunanistan medyasında vesaire, bunlar nasıl değerlendiriliyor? Buradan başlayalım.
Şimdi bizim programımızın formatı gereği biz iç politik olaylara pek fazla girmiyoruz. Ancak bir seçim geçirdik. Bu seçimin de bütün dünya nezdinde önemini, anlamını biliyoruz. Önce şöyle bir büyük fotoğrafı göz önüne alalım. Korona sürecinden bu yana, yani 2021'den 2023'e kadar bütün dünyada yapılan seçimlerde büyük ölçüde mevcut iktidarlar koltuklarını kaybettiler. Veya kazananlar da şu şekilde iktidarlarını sürdürdüler. Yani %60 ile kazanıyorsa 50 ile zor kazanmış.
Kan kaybederek. 50 ile,
yani mutlaka belli bir puan kaybederek kazanabilmişler. Bunun sebebi de korona sürecinde insanların eve hapsolması, işlerini kaybetmesi, arkasından enerji ve gıda kriziyle hayatın pahalanması. Yani Türkiye'de sıradan normal insanlar için hayat 3 yıl öncesine göre çok daha zor oldu. Bu bütün dünyada böyle ama bazı ülkelerde bunun etkisi biraz az, bazısında daha fazla. Mesela bir Afrika ülkesinde bunların etkisi çok daha şiddetli. Belki refah toplumu olan bir Norveç'te daha az olmuş olabilir. Fakat işte bu seçime kadar, 2002'den bu yana herhangi bir şekilde seçim ekonomisi uygulamayan mevcut siyasi yönetim 80'li 90'lı yıllarda alışık olduğumuz bu parlamenter sistemde, yani seçim öncesi bütçede ne varsa
bol keseden
ortaya dökülür. Seçim bittiğinde bütçenin de tam takır olduğu görülür. Ondan sonra kemer sıkma politikaları, her şeye zam. Bu bizim 80'li 90'lı yıllarda alışa geldiğimiz politikanın bu seçimde de uygulandığını görüyoruz. Bunu şu şekilde de değerlendirebilirsin. Bu uygulanmasaydı da bu defa seçimi kazanma şansı yoktu. Belki
daha kötüsü olacaktı.
Tabii işte bu boş kasayı da doldurabilmek adına para nerede var? Körfez'de var. Dolayısıyla bizim İstanbul'da da biz mevcuttu Ataşehir'deki borsa, İstanbul Ticaret
Finans Merkezi'nin
evet, açılması, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dünyada trilyon doların üzerinde varlık fonları olan, dünyada en fazla böyle keş paranın üzerinde oturan ülkeler bunlar. Ve bu ülkeler de son zamanlarda Avrupa ile Amerika ile olan bir takım güven problemleri, yani sudan bahanelerle varlıkların dondurulması, el konulması, evet, ve benzeri hadiseler Rusya'ya yapıldı, başka İran'a yapıldı, başka ülkelere yapıldı ve bunun Suudi Arabistan'a, Katar'a veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılmayacağının bir garantisi olmadığı için işte Türkiye bu insanlara bir güvenli liman açısından tam da Türkiye'nin dövize ihtiyacının olduğu, onların da güvenli bir liman ve yatırım alanları. Mesela dünyada bir çip krizi yaşanıyor deniyor. Katar'la çip üretimi, yani Türkiye'de bilgi ve teknoloji altyapı var ama sermaye eksikliği var. Katar'da da para var ama bu tür şeyler,
yetişmiş
işte bu tür
insan yok.
Anlaşmalar, sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 milyar doların üzerinde yapılan anlaşmalar önemlidir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken konu, şimdi iktisatçılar bunu çok daha iyi bilirler de, şimdi gelen para eğer borsa, döviz, faiz üçgeni içerisinde geliyorsa bunlar tokatçı sermayedir. Yani gelirler,
giderler.
Parayı vurgunlu yapar, giderler. Ama bu ister Hollanda'dan gelsin, ister Katar'dan gelsin, isterse dünyanın hangi ülkesinden gelirse gelsin, Türkiye'de fabrika kurup, baca tüttürüp, üretim yapıyorsa artık o bizimdir. Yani sonuçta o fabrikayı sırtına alıp gidecek hali yok. Bu nedenle yatırım amaçlı gelen sermayenin Türkiye'nin kalkınmasında, gençlerin gelecekte iş bulmasında önemli katkıları vardır. İşte bu Körfez turunda da Türkiye hatırı sayılır bir işbirliği anlaşması yaptı. Bir de bu Arap Baharı'ndan sonra ilişkilerin gerilmesi, bu
Cemal Kaşıkçı hadisesinden sonra
Suudi Arabistan'la, yine Libya'daki o insansız hava aracıyla bombardıman nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'yle olan, gerçi Katar'la ilişkilerimiz hep sıcaktı da ama Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la da ilişkilerin düzelmesi de bu yönüyle baktığımızda pozitif yazılması gereken noktalardır hani Türkiye'nin, evet, ve bu ülkeler için de önemlidir. Yani bu aslında kazan kazan politikasıdır diye düşünüyorum.
Peki hocam. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta kabulleri oldu. Mesela Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'deydi, Ankara'daydı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bu hafta Türkiye'de olacağı ifade edilmişti ama sonrasında bir rahatsızlığı sebebiyle ertelendi. Yine Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti söz konusuydu, ertelendi. Ama Mahmut Abbas ve Hamas lideri İsmail Haniye Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyaset bir araya geldi ve Filistin meselesi ele alındı ve Filistin'deki o ayrılmışlık, o dağınıklığın toplanması için Erdoğan'ın ve Türkiye'nin çabaları dikkat çekti. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Evet, sonuca ulaşılmış mıdır?
Şu anda sevgili dinleyicilerimizin daha kolay net anlayabilmeleri, evet, açısından şunu söyleyeyim. Gazze şeridi dediğimiz yer Mısır sınırından itibaren Akdeniz kıyısı boyunca. Burası işte dünyanın en büyük açık hapishanesi deniyor. 2 milyon civarında bir nüfus, evet, var. Burada Hamas hakim durumda. Hamas aslında seçimle gelen, yani Arap coğrafyasında, Orta Doğu coğrafyasında seçimle sandıktan iktidar olan bir yönetim şekli. Ama bunlar İsrail'e karşı biraz daha
şiddet olduğu için,
İsrail'in varlığını da tanımayan, yani sert bir tutum takındığı için önce İsrail sonra da Batı kamuoyu tarafından terörize edilmeye çalışıyor.
Şeytanlaştırıldı.
Mahmud Abbas ise Batı Şeria ve bütün Filistin toplumunun lideri olarak kabul ediliyor. Fakat Mahmud Abbas'ın da Yasir Arafat'tan sonra iş başına gelen bir lider olarak etliye sütliye dokunmayan bir yapısı
evet,
olarak
düşük profilli bir biliniyor. Lider olarak.
Yani ne şiş yansın ne kebap politikası ama bundan da İsrail çok iyi bir şekilde istifade ederek adım adım alan ve meclisi kazanıyor. İşte Filistin'in El Fethi ve Hamas diye böyle
ikiye bölünmesi.
Bölünmüş olması tam da İsrail'in aradığı bir fırsattır. İşte Türkiye bir taraftan İsrail'in bu geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'da yapmış olduğu provokatif eylemi kınarken diğer taraftan da bu Filistin'in bölünmüş yapısını parçalı durumunu bir
toparlamaya
çalışıyor. Yani ortak düşmana karşı en azından bir milli duruş siyaseti belirleyebilmek. Yani kişisel çıkarları bir sonraki aşamaya bırakarak sonuçta bir Kudüs'ün işgal altında olması, Mescid-i Aksa'nın her an yıkılma tehdidinde olması, Batı Şeria'da her gün yeni yeni yerleşim yerleri açılarak oradaki insanların tarım alanları, su kaynakları ve yaşadıkları alanlar her geçen yıl daralarak onları adeta oradan başka bölgelere sürgün etmeyi planlı programlı bir şekilde yapan ve 500 bin aşan Yahudi yerleşmesiyle Batı Şeria'da demografik yapıyı da değiştirmeye çalışan İsrail'e karşı Hamas ve El Fetih'in Mahmud Abbas ve Heniye'nin bir araya getirilmesi ve bunda ancak Türkiye gibi bir ülkenin yapabileceği göz önüne alındığında olumlu bir gelişmedir diye değerlendirmek gerekiyor.
Çin'le de ilişkiler masaya yatırıldı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Ankara'da hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi. Wang Yi'nin ziyaretinde önemli başlıklar nelerdir diye sorayım hocam. Daha önce de bu arada hemen altını çizelim. Yine Çin'in Dışişleri Bakanı'ydı ama son yapılan değişikliklerle Çin Dış İlişkiler Direktörü örlüğüne getirilmişti. Bakanlığın da üstünde bir konumdaydı. Fakat Çin Dışişleri Bakanı'nın son dönemde kayıp olması ve görevden alınmasıyla yeniden göreve gelmişti Wang Yi ve ilk ziyaretini de Türkiye'ye yaptı. Çin-Türkiye ilişkilerine dair sizin tespitleriniz nelerdir?
Şimdi Çin-Türkiye ilişkilerini iki boyutlu değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi Çin'in Doğu Türkistan'daki ki Doğu Türkistan dediğimiz bu Uygurların yaşadığı bölge Türkiye'nin iki katı bir alan. Yani yaklaşık 1 milyon 600 bin kilometre karelik petrol, gaz zengini ve önemli tarım potansiyeli olan bir bölgede Çin her türlü insan hakları ihlallerini yaparak oradaki Müslüman Türk kardeşlerimize soykırım derecesine varan bir baskı, asimilasyon politikası uyguluyor. Bunu rezerv olarak bir kenara koyalım. İkincisi Çin Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip bir ülke. Yani siz Birleşmiş Milletler nezdinde ne kadar bir girişimde bulunsanız adam veto ediyor ve
geçmiyor.
Tıpkı İsrail'in yaptığı her türlü hukuksuzluğu Amerika'nın veto etmesi gibi. Bir diğer konu bizim Çin'le direkt sınırımız yok zaten. Yani biz hemen burnumuzu dibdeki Suriye'deki Irak'taki PKK'yla bile mücadele ederken bunun bir maliyeti vardır. Biz Çin'in Doğu Türkistan'da yaptıklarını kınıyoruz. Ama bir de olayın şu boyutu var. Çin'in bölgedeki etkinliğini kırma adına sürekli olarak Doğu Türkistan'daki Çin mezalimini gündeme getirerek Türkiye ile Çin'in ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bir de bir Batı medyasının olduğunu ve içerideki muhalefetin de işte iktidarın Çin'le ilgili yapmış olduğu Türkiye lehine herhangi bir adım attığında da bunu gündeme getirerek puan kazanmayı düşündüğünü de bir rezerv olarak bir kenara koyup değerlendirmelerimizi ona göre yapmamız gerektiğini ayrıca belirtmekte fayda var. Şimdi Çin Kuşak Yol Projesi ile birlikte Pekin Londra hattında orta, güney ve kuzey hat olmak üzere Türkiye orta hat olarak ifade ettiğimiz hat üzerinde ve Çin soft power dediğimiz yumuşak güç politikası izliyor. Bunu Afrika'da da Orta Doğu coğrafyasında da ve Türkiye olan ilişkilerinde evet, de.
Bunu ekonomiyi kullanarak evet, yapıyor değil mi?
Yani insanlara kredi açıyor. Çünkü elinde trilyon dolarlık böyle çünkü boğaz tokluğuna çalıştırdığı bir işçi nüfus söz konusu. Yahudi sermayesi ve küresel sermaye Avrupa ve Amerika'daki o sendikaların çok yüksek fiyat politikalarından dolayı Çin'e gitmiş durumda. Dünyanın üretim merkezi sanayi bölgesi konumunda evet. ve sürekli olarak fazla veren bu Çin ekonomisindeki bu parayı Çin yurt dışında yatırım olarak aktarıyor. Aynı zamanda ülkeleri ekonomik bağımlı hale getiriyor. Yani Çin'in sömürge politikası da şöyle bir örneklemek gerekirse buyurun. Mesela bir Afrika ülkesi düşünelim. 53 tane ülke var Afrika'da. Zaten altyapı yok. Para yok. Evet. Teknoloji yok. Çin diyor ki yani size tren yolu istiyorsanız onu yapalım. Liman istiyorsanız liman yapalım. Havaalanınızı yapalım. Size kredi verelim. Kalkınmanızı sağlayın. Hı hı. Bunun karşılığında da işte sizin buradaki demirinizi, kömürünüzü, altınınızı,
limanınızı vesaire.
Limanınızı işletelim. Evet. Sonuçta zaten tahsil edebileceği ülkelere bunu veriyor.
Tabii.
Bu karşılıklı olarak zaten siz o ülkeyi borçlandırdığınız zaman borcunuzu tahsil edebilme adına da o ülkenin kaynaklarını işletmeye başlıyorsunuz. Çin bu şekilde savaş ve çatışma olmadan, gerginlik olmadan ekonomik olarak ülkeleri kendi hinterlandına bağlama politikası yapıyor. Mesela Fransa işte bu şekilde alan kaybediyor sürekli. Eski sömürgelerinde evet. Amerika ve İngiltere bunu en büyük kendilerine gelecekteki tehdit olarak görüyor. Fakat işte Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin bile Amerika'ya karşı artık bir takım öyle olmaz böyle olur diyebilmelerindeki sebep şu. Çin İran ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı aynı masaya oturttu. Dedi ki siz sürekli olarak kaynaklarınızı Batı'ya milyar evet. dolarlık silah alımına harcıyorsunuz. Halbuki yani silah vereceğiniz parayla yani aranızdaki oturun problemleri konuşun, tartışın, çözülemeyecek
parayı
konu yok.
Halkınıza yatırın.
O dolayısıyla diyor o parayla da biz ticaret yapalım. Bak Çin olarak buraya geliriz. Yani Çin'in bu politikası Amerika'yı da ürkütmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye'nin de şu anda Çin'in hem bu sermaye hem kuşak yol projesine karşılıklı bağımlılık ilkesi vardır. Yani şu anda biz 3. Boğaz Köprüsü'nü yaparken ortasından da bir raylı sistem projesi vardır. Henüz tamamlanmadı. Sarp sınır kapısından ta Kapıkule'ye kadar, Edirne'ye kadar Karadeniz sahil yolunun yapılması, Türkiye'deki bu otoyollar, altyapılar falan aslında bu geleceğin kuşak yol projesinde bir evet. altyapısının bir hazırlığı söz konusudur. Ki geleceğin dünyası buraya doğru evriliyor. Yani çağdaş İpek yolu, baharat yolu dediğimiz hadise bu. Bu nedenle de Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi için bu yolun bu Türkiye üzerinden ne kadar daha fazla gitmesi Türkiye'nin ekonomisine o kadar katkı sağlar. Çin için ise hayati öneme sahiptir bu bölgelerin çatışmadan uzak ve evet. Güvenli olması. Mesela Afganistan'ı Amerika'nın böyle palas pandırası bırakıp hatta BBC'nin görüntüleri vardır. Suriye'den evet. Rakka bölgesinden DAEŞ'lı militanları araçlara yükleyip ve farklı bir isimle Afganistan'ın çeşitli bölgelerine götürüp orada kaos çıkarmasının sebebi de bu kuşak yol projesini
baltalama
hedefindedir. Ve dolayısıyla bu işler böyle büyük satranç oyunu diyorlar. Brezensky'nin söylediği gibi Amerikalı think tank kuruluşunda o fikir üreten kurumlardaki insanların. Yani Amerika, İngiltere gibi dünyada işte siyaset üreten ülkeler kendileri savaşmak yerine rakiplerini savaştırarak oradan rant devşirmeye çalışırlar. İşte bu Çin'in Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye gelmesi yani gelecekteki bu büyük kapışmada ülkeleri kendi saflarına çekmenin bu yolda da işte ekonomik olarak kimin ne kadar çıkarına bir takım ilişkiler varsa onlarla ilgili ekonomik bir takım da imzalar atılıyor tabii ki.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Akabinde tekrar buradayız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına tekrar hoş geldiniz. İkinci bölümde yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, bu haftanın en sıcak gelişmelerinden biri de İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı radikal bir bakanın Mescid-i Aksa baskını vardı. Yine bir provokasyona girişti bu sözde Ulusal Güvenlik Bakanı ve Türkiye buna sert tepki gösterdi ve bir an önce orada suhuletin sağlanması için çağrıda bulundu İsrail'e. Bunu konuşalım. Akabinde de İsrail de kendi içerisinde bir savaş içerisinde, deyim yerindeyse, yargı reformu İsrail'i ikiye böldü. Bunu İsrail'in eski Mossad Başkanı da dile getirdi. İsrail bölündü şeklinde. İsrail'de yaşananlara da kısaca değinebiliriz. Buyurun hocam.
İsrail dediğimiz topluluk ta Babiller, Asurlar zamanından itibaren dünyada 3-4 defa sürgün yemiş. Dünyanın dört bir yanında farklı ülkelerin, farklı kültürlerin etkisinde yaşamış. Ama kendi İbranice dillerini ve Musevilik inancını korumayı da başarabilmiş bir topluluk. Fakat 1948'den itibaren İsrail'in kurulmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanından gelen bu Yahudi toplulukları, mesela diyelim ki bir Almanya'dan, Polonya'dan gelen, diyelim ki bu Yahudiler Sefaret Yahudileri deniyor, veya Afrika'dan gelen Falaşalar deniyor, Eşkenaziler deniyor. Dolayısıyla bunlar kendi içlerinde de sınıfsal bir takım katmanları olan. Ayrıca yine teolojik olarak da laik, seküler, hatta LGBT savunan İsrail'deki Tel Aviv'de, Yafa'da Yahudiler olabildiği gibi Batı Şeria'da, Kudüs'te kökten dinci.
Radikal.
Yani,
evet.
Yani şu anda kökten dinci İslam filan deniyor da gerçek kökten dinci fundamentalistlerin Yahudiler olduğunu, böyle o kafalarında, evet, kippa olan, işte o ağlama duvarını gördüğünüz o figürleri tasvir edebiliriz. Yani hem demografik olarak hem de ideolojik ve teolojik inanç olarak ortada bir 6 milyon küsurluk bir Yahudi topluluk var ama birbirinden çok farklı katmanları olan ve bunların da kendi içerisinde özellikle bu fanatik Yahudilerin diğerlerini kendine benzetme ve bunu yasal olarak da bir takım hukuki çerçeve içerisinde yaptım oldu. Nasıl ki bunu dünyada Filistinlere yaptıklarını, işte Amerika'nın vetosunda arkasını alarak bugüne kadar geldiler. Kendi gibi olmayan Yahudileri de kendilerine benzetmeye yönelik bir takım o parlamentodaki girişimlere de işte, evet, İsrail kamuoyu içerisinde bir adeta bir iç savaşa varabilecek derecede bir hoşnutsuzluk, huzursuzluk var. Bu olayın bir boyutu. Diğeri de Mescid-i Aksa meselesine geldiğimizde, yani bu İsrail devletinde bu parlamenter sistem olduğu için koalisyonda ülkenin en radikal partisi Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nı alıyor ve bu kişi yüzlerce yanındaki taraftarıyla birlikte Mescid-i Aksa'yı İsrail askerlerinin korumasında o pis ayaklarıyla kirletmeye çalışıyor. Buradaki hedef şu, yani mekan olarak da zaman olarak da Mescid-i Aksa bizimdir mesajı veriliyor. Bunu yol etmeye çalışıyorlar. Her defasında da buna direnen Filistinlilere terörist muamelesi, evet, yapılıyor. Türkiye, Katar başta olmak üzere, evet, İslam ülkelerinden de
tepkiler geldi.
Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Onların inançlarına göre Süleyman Mabedi'nin kurulma zamanı geldi. Bir an evvel Mescid-i Aksa'nın olduğu yerdeki yapılar bir şekilde yıkılıp, evet, yerine kendilerine o Tevrat'ta vaat edilen o Süleyman mabedini inşa etmektir. Yani buna iman ediyorlar. Yani o ders kitaplarında, müfredatlarında bunu öğretiyorlar ve bazıları da diyor ki hani ne zaman sorusu gündeme geliyor. İşte bu radikaller de bunu hızlandırma çabasıdır diye değerlendirmek mümkün.
Peki hocam, devam edelim. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor ve bunun sonucu olarak da bir tahıl krizi gündemde. Tahıl koridoru Türkiye'nin girişimiyle tesis edilmişti ama Rusya son dönemde kendi taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle bu anlaşmadan çekildi. Ve yeni alternatif yol arayışları da gündeme geliyor zaman zaman. Diğer taraftan Ukrayna-Rusya savaşının seyri de nereye doğru evriliyor? Bu soruyu da soralım ve hem tahıl krizi hem de Ukrayna-Rusya savaşının seyrini bize özetler misiniz son dönemde?
Evet, sorunuzu cevabına gelmeden Türkiye Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı zamanında Avrupa'yla bu mültecilerin evet. geri kabul anlaşması yapmıştı. Bunun karşılığında Türkiye'ye işte 5-6 milyar euro para verilecekti ve Türk vatandaşlarında Avrupa'da serbest dolaşım hakkı olacaktı. Bildiğim kadarıyla hala biz serbest dolaşım hakkını elde edemedik. Evet. Etme şansımız. Zaten orada o zaman imzalandığı günde biz burada konuşmuştuk.
Evet, aynısını. Evet.
Şimdi Batı her zaman ikiyüzlüdür. Kaypak politika izler. Yani burada Putin haklıdır. Yani sonuçta bir mutabakat yapılıyor. Deniyor ki işte Boğazlardan Ukrayna'nın ve Rusya'nın tahılları
Gübresi
geçecek ve bununla ilgili altına imza koyan ülkeler var. Şimdi Ukrayna'nın tahılı geçiyor. Rusya'nın tahılı geçeceği zaman gemilere sigorta yapmıyorlar. Bir takım yani
engelliyor.
Yani onlar o işleri çok iyi bildikleri hı-hı. için
ayak sürüyorlar.
Veyahut da siz o sigortasını yaptırmadığınız zaman sermayeyi kediye yüklüyorsunuz. Yani büyük meblağlar çıkıyor. Yani akla hayale gelmeyen engeller koyuyorlar. Hatta Rusya o gübrelerin aman yakını ihracatını yapamazsam dedi. Bu işe uzatma yönünde.
Evet. Nitekim de ayrıldı.
Vermeyeceğini söyledi ve öyle yaptı. Hatta Rusya'nın şöyle bir çekincesi de vardı. Biz bu anlaşmayı yaparken dedi şöyle bir mutabakat yapmıştık. İşte tahılların bir kısmı Türkiye'ye gelecek ki Türkiye'de un evet. ve makarna oluyor. Arkasından da fakir ülkelere
ücretsiz olarak
veya çok düşük karlarla sübvanse edilerek verilecekti. Ama diyor %5'i geçmiyor diyor bu tahılların Afrika'ya giden kısmı.
Genelde
zengin ülkelere gidiyor diyor.
Depoluyorlar.
Ve stokluyorlar ve gelecekte bir tahıl krizi olduğunda ellerinde stratejik rezerv olarak bulunuyorlar. Evet. Ve Putin geçtiğimiz günlerde bu anlaşmanın süresi doldu. Zaten ikişer aylık süreyle uzatıldı, çekildi. Şu an Türkiye akıllı bir politika izledi. Siloları ağzına kadar mısırla, buğdayla dolu. Yani Türkiye'nin önümüzdeki yıl yetecek kadar her şeyi tamam. Yani hiç kimse evet. o konuda endişe etmesin. Hatta çiftçiler de bu konuda rahatsız oluyor. Yani bizim ürünlerimiz geçen yılki fiyata bile satılamaz oldu. Siz bu kadar stokları doldurmanız sebebiyle. Ve Ukrayna Kırım'a bir müdahale yaptığında Rusya'nın Odessa'yı bombaladığı görüldü.
Neden Odessa hocam?
Evet, Odessa şöyle düşünelim. Ankara, İstanbul gibi düşünelim. Ankara bizim başkentimiz ama ticaret, hayat
İstanbul'da dönüyor.
Şimdi Kiev başkent ama Odessa liman şehri ve Yahudi sermayesinin büyük yatırımların olduğu yerde Odessa'dır. Yani Ukrayna'daki Yahudi nüfusun önemli bir kısmı da Odessa'dadır. Ve Odessa'daki liman terminallerini, tahıl yükleme silolarını büyük ölçüde birkaç gündür
vuruyor.
Ve 60 bin ton tahılın zayi olduğu evet. geçenki saldırıda. Yani diyor ki benim kırmızı çizgim Kırım. Siz Kırım'a herhangi bir şekilde bir saldırı, işte o köprüye saldırı olduğunda diyor ki sizin de biliyorum ki en önemli can damarınız
Odessa.
Ben artık oraya yükleniyorum mesajını veriyor. Ve Odessa'yı bombalamasıyla birlikte tahıl anlaşması yürürlüğe girse bile Ukrayna'nın artık sevkiyat yapacak bir altyapısı kalmıyor. Ve gelecekte bu zaten bu tahıl anlaşması daha yeni sonlandı. Önümüzdeki haftalarda, aylarda yine biz
uğraşacağız bunları, onun
bu işte bitkisel yağ fiyatlarının, tahıl fiyatlarının arttığı konusunda konuşacağız. Çünkü Rusya, bakın, dünyada 510 milyon kilometrelik bir dünyamızın 361 milyon kilometre karesi, %71'i sularla, deniz ve okyanuslarla kaplı. 149 milyon kilometrelik, yani dünya karaları %29'dur yerkürede. Evet. Bu 149 milyon kilometre karenin de 17 milyon kilometre karesi. Yani dünyadaki mevcut karaların %12'si Rusya'ya aittir. Yani Rusya bir ucu Baltık Denizi'ne ulaşıyor Kaliningrad'la. Bir ucu Japonya'nın olduğu Büyük Okyanus'a çıkıyor. Kuzey Buz Denizi'ne ulaşıyor. Karadeniz'e iniyor. Yani siz Rusya'yı herhangi bir ülke gibi kuşatamazsınız. Yani eli kolu çok uzundur ama maliyeti artar. Dolayısıyla da Rusya bir şekilde tahılını da, gübresini de, biraz ucuz fiyata da olsa bunun alıcıları vardır. Hmm. Hindistan ucuz enerji satın almaya başladı Rusya'dan. Amerika, bakın, Türkiye'ye S-400 konusunda da Türkiye'ye bir sürü ambargo uyguladı. Hindistan alınca sesini çıkaramıyor. Çünkü Hindistan, Çin veya Rusya'nın, Çin'in veya Amerika'nın yanında yer alması dengeleri değiştirebilecek özellikle olduğu için. Dolayısıyla bu Rusya'nın tahıl krizinden, bu tahıl anlaşmasından çekilmesi önümüzdeki 3 ay içerisinde dünyada yeni bir tahıl fiyatlarının, gıda fiyatlarının, enflasyonun yükselmesi konusunda bir çözüm bulunmazsa yavaş ve sürekli bir şekilde artacağını şimdiden söyleyebiliriz. Hı hı.
Bu arada dün Rusya Afrika zirvesi vardı St. Petersburg'da. Hı hı. Orada da Putin bazı Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl verebileceğini söyledi. Hem bu açıklamayı hem de Rusya-Afrika ilişkilerini şöyle bir değerlendirecek olursak neler söylersiniz şimdi bu zirveye dair?
Afrika'ya şöyle biraz geniş açıdan bakacak olursak, 1500'lü yıllardan 1850'ye kadar Batılılar Atlas Okyanusu üzerinden girmişler, köle ticareti yapmışlar. Evet. 350 yıl boyunca kıtanın nüfusunu Amerika'ya ve Avrupa'ya taşımışlar ve 350 yıl boyunca kıta nüfusu artmamış, eksilmiş.
Evet.
1850'de sanayi devrimi olduktan sonra da Avrupa bakmış ki artık köleleri, şimdi traktör çıkmış, biçer döver çıkmış, insan gücüne ihtiyaç kalmamış. Hatta Amerika'da da sürekli bize şey yaparlar işte, kölelik kaldırıldı falan. Köleliği daha, yani
modernize ettiler.
Şöyle diyelim, evet, asgari ücretle çalıştırmak köle beslemekten daha ucuz olduğu için
yeni sisteme geçtiler.
Dolayısıyla kendi arasında da Kuzey-Güney Savaşı'nın çıkmasını da bu kölelik meselesine bağlayabiliriz. Kölelik kaldırıldıktan 1960'a kadar, bakın 1850-1960 arasında batılı ülkeler, İngiltere, Fransa başta olmak üzere Belçika, İspanya, Portekiz ve diğer türevleri, Afrika başta olmak üzere dünyadaki bu sömürgelerini bu defa daha değişik bir pozisyona getirdiler. Fiili işgale yönlendirdiler. Artık o ülkelerde ham maddelerini, yani yerin altındaki altını, kömürü, demiri, bakırı almaları, yer üstündeki de işte pamuğu, tütünü, oradaki diyelim ki kahveyi, kakaoyu ülkelerine götürmeleri gerekiyordu. Ama beyaz adam 3-5 kişi olarak gelmişti oraya. Oradaki tarlada çalışmak, madende çalıştırmak gerekiyordu. Bunu yapması için de bir formül bulması gerekiyordu ve misyonerlik geliştirildi. Hmm. 1850'den 1960'a kadar çok acımasız bir şekilde misyonerlik faaliyetleri uygulandı ve buna karşı gelenler de acımasızca yok edildiler. Ve dikkat edin, Afrika'da resmi dili ve resmi dini, bakın, İngiliz sömürgesi ise resmi dili İngilizcedir. Din Protestan, Hristiyanlar çoğunluktadır. Fransız sömürgesinde Katoliktir ve
resmi dil Fransızcadır.
Hiç bu şaşmıyor yani.
Evet.
Demir yolu yapmışlardır limanlarla maden ocakları arasına. Yani insanlar bir yerden bir yere gitsin diye değildir. 1850'den 1960'a kadar. 1960 yılına gelindiğinde Avrupa'da romanlaşması olmuş, Avrupa Birliği kurulmuş ve artık denilmiş ki seçimle sandık konulacak, herkes iktidara öyle gelecek, artık darbe olmayacak, Avrupa'da savaş olmayacak, savaş artık kozlarını işte nasıl Suriye'de, Irak'ta, Afrika ülkelerinde ülkeler savaşıyorlar. Bakın Libya'da kaç ülke savaşıyor. Evet. Diyor ki Avrupa
vesayet savaşı.
Vesayet savaş yapacağız. Roma Anlaşması gereği 1958'de. 1960 yılında Afrika'da bütün Fransız sömürgeleri bir yaz içerisinde bağımsız oluyor. Fakat bağımsız yapmalarının sebebi şu. Eğer bağımsız olmazsa Fransız vatandaşı olacak. Mali'deki, Burkina Faso'daki, Nijer'deki, Madagaskar'daki, Fildiş sahilindeki insanlar gidecek Fransız parlamentosunda
oy kullanacaklar.
Fransa bu da kabul edilemez diyor. Siz bağımsızsınız ama diyor madenlerinizi biz işleteceğiz. Kimi sizi idare edecekse yöneticilerinizi biz formatlayıp başınıza
paranızı
koyacağız.
Paranızı biz yöneteceğiz.
Merkez Bankanız Paris'te olacak ve 1960'tan ta 2020'lere kadar da bu düzen geldi. Artık günümüz internet çağında başta Türkiye olmak üzere dünyayı gören bu Afrikalı gerçekten Fransa'nın, İngiltere'nin hala sömürge sistemini sürdürdüğünü ve bunun şeyini değiştirdiğini, formatını değiştirdiğini gördüler. İşte Mali'de gördük.
Evet.
Fransızcayı da değiştireceğiz artık diyor. Merkez Bankamız da şey yapacak. Fransız askerler buradan defolsun gitsin diyor.
Önce öyle başladı zaten. Fransız evet. Askerini kovdular. Sonra resmi dili Fransızca olmaktan çıkardılar Mali'de.
Nijer'e bakıyorsunuz.
Evet.
Dünyanın en zengin uranyum rezervlerine sahip ülkelerden bir tanesidir. Nijer'in uranyumunu Fransa alıyor. Elektriğinin %75'ini nükleer santrallardan üretiyor. Ve dünyanın en ucuz elektriğini üretiyor Fransa. Fakat Nijerliler başkent Niamey'de bile jeneratörle aydınlanmaya çalışıyorlar. Ve dünyanın en fakir insanları. Artık bakıyorlar ki biz bağımsız olmuşuz ama sözde bağımsız olmuşuz. Hala ekonomimiz
Fransa'ya bağlı.
Onların elinde. Müfredatına bakın. Fransız klasiklerini okumadan, Fransız edebiyatını, Fransız kültürünü benimsemeden liseden diploma alamıyorlar. Bir Nijer'de, Mali'de, Burkina Faso'daki insanlar hala eğitim evet. sistemini dayatmışlar. İşte bunu buna karşılık Çin ekonomik olarak Rusya o Wagner güçleriyle evet. Türkiye işte soft önce power. İnsani evet. yardım evet. olarak işte Ramazan'daki, Kurban'daki yardımlarımız, vakıflarımızın hizmetleri vesaire. Bakın Çin, Rusya, Türkiye, Arap ülkelerinden gelen sosyal yardım kuruluşları vesaire. Artık bu Fransa'nın İngiltere'nin batılı ülkelerin hegemonyasını kırıyor ve bunun müsebbibi olarak da şimdi Çin'e, Rusya'ya bakın bir fatura kestiler.
Evet.
Ukrayna'yı başına bela ederek Zelenski saldırarak. Şimdi Çin'e de çok fazla diş geçiremiyorlar. Türkiye üzerine bu kadar abanmalarının mevcut hükümeti devirmeye çalışmalarının sebebi İşte Afrika'da ve sömürge bölgelerinde bizim onların ayağına basıyor olmamız. Oradaki insanlara balık vermek yerine balık tutmayı öğretmemiz. Yani gidiyorsunuz bakın Kastamonu'da, Bolu'da, Ordu'da.
Evet.
Yani Türkiye'nin hiç ummadığınız yerlerde Rize'de siyah dirili işte Mali'den bilmem Fildişi sahilinden Tanzanya'dan Afrikalı gençlerin siyaset bilimi okuyor. Ekonomi okuyor. Ziraat okuyor, tarım okuyor ve ülkelerine gidiği zaman bunlar üst düzey yönetici haline evet. geliyor. İşte bu Batı'nın hegemonyasının artık Afrika'da sarsıldığının en önemli göstergelerinden biridir diye düşünüyorum. Ve bu gelecekte çok daha etkin olacaktır.
Evet, Rusya da bu sebeple bu Afrika-Rusya zirvesini i̇şte, düzenledi ve hastada
Rusya artık Afrika'da oldukça etkin. Mesela Nijer'deki darbeye gelecek.
Parmağı var mıdır?
Olacak olsak evet. şunu söyleyelim. Darbeler hiç öyle tesadüfen olmaz.
Evet.
Eskiden şu şekilde oluyor idi. Fransa diyelim ki Nijer'de, Mali'de herhangi bir sömürgesinde birini iş başına getirmiş.
Evet.
Adam 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl halkına zulmediyor. Halkın elindeki ekmeği alıyor. Fransız şirketlerine veriyor. Bir süre sonra adam diyor ki ya ben ne yapıyorum? Yani benim halkım bu şekilde. Halkına yönelik bir takım politikalar uygulayıp artık Fransa'ya da sen yeter dediği an bir darbe oluyor. daha sadık olan getiriliyor idi. Bugüne kadar evet. sistem böyle işliyor evet. idi. Şimdi artık Fransız yanlısı yönetim gitti.
Ya da götürülüyor darbeyle. Evet.
Evet. Şimdi kesin olan bir şey var Nijer'deki darbede. Mevcut yönetim, evet. askeri yönetim
Fransız destekli.
Destekliydi. Fakat bunu devirenler şimdi arkasında mutlaka bir güç çıkacaktır. Yani Rusya çıkacaktır, Amerika çıkacaktır. Yani Türkiye'nin bile ismi geçebilir. Evet. Bilmiyoruz şimdi. Ama öyle sıradan bir subayın darbe yapıp da başarılı olması mümkün değildir Afrika şartlarında. Mutlaka onu lojistik olarak, istihbarat olarak, siyasi olarak destekleyen bir grubun olduğunu ve her halükarda Fransa'nın artık Afrika'da kan kaybettiğini söyleyebiliriz.
Evet, Fransa demişken hocam malumunuz Yunanistan'ın Dede Ağaç bölgesi Amerika'ya verilmişti. Amerika orayı askeri üs olarak kullanıyordu. Son olarak Fransızların da orayı kullanacağı öne sürüldüğü konuşuluyor, yazılıyor. Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi Dede Ağaç dediğimiz yer hemen bizim İpsala sınır kapısından itibaren Selanik'e doğru giderken evet. ilk karşımıza çıkan yerleşim birimi. Hı hı. Ege Denizi sahillerinde. Dolayısıyla orada İskeçe, Gümülcine, Dede Ağaç, Batı Trakya bölgesinde ve nüfusunun da yarıdan fazlası Türk ve Müslümandır evet. ki bunlar mübadeleye tabi tutulmamış insanlardır. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önce bizim Kuşçubaşı Eşref dediğimiz Osmanlı Teşkilatı Mahsusa'nın başındaki bir grup insanlar evet. orada ilk Türk Devleti'ni kurmuşlardır aslında Batı Trakya'da. Tarihi bir anekdot olarak bunu da söyleyelim. Şimdi Yunanistan hani denize düşen yılana sarılır örneğinde olduğu evet. gibi ekonomisi zaten 10-15 yıl önce iflas etmiş bir ülkedir. İşte adalarını kiraya veriyor, limanlarını 100 yıllığına 50 yıllığına satıyor, işletmesini hakkını ve işte Pire Limanı şu anda biliyorsun Atina ile Pire hemen hemen birleşmiş evet. durumda. Çinliler işletiyor. Adaların büyük bir kısmındaki turistik tesisleri Almanlar ya satın aldılar ya 50 yıllık, 100 yıllık uzun vadeli işletmeler vardır. Amerika'da bu arada askeri üs olarak bazı bölgeler işte Girit Adası ve Dede Ağaç'a yerleşiyor. Dede Ağaç'a yerleşirken de Türkiye'ye karşı argümanı şu. İşte biz diyor Karadeniz'i Rusya tehdidine karşı işte burada konuşlanıyoruz vesaire. Ama söylenen şu, aslında Türkiye'yi gözden çıkaran bir Amerika, aslında NATO'dan Türkiye çıksa çok da memnun olabilecek bir Amerika söz konusu. Yani biz NATO'ya girdik, çok büyük bedeller ödedik, yerli milli silah evet. sanayimiz yok edildi. Yani Türkiye'nin NATO'dan elde ettiğinin çok çok fazlası NATO kanalıyla bize bir bedel olarak işte kontrol gelir alır, bu darbeler evet. vesaire bu. Hepsi NATO'nun, Gladio'nun işi olduğunu evet. bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Ama şu geldiğimiz noktada Türkiye NATO'dan faydalanmaktan öte NATO'nun şerrinden emin olmak için
içeride
NATO'nun
bulunuyor.
İçerisinde bulunuyor. Evet. Bunu da bildikleri için içimizdeki Truva atı gibisinden evet. artık NATO sınırlarını Yunanistan'dan tahkim etmeye başlıyor diye de düşünmek, değerlendirmek gerekir. Fransa'nın da Türkiye ile ilgili bu Afrika'dan ve kuyruk acısı olduğu için her salataya maydanoz olmak gibi bu Macron'un bir özelliği vardır. Her yerde de tokat diyor. Burada da benzer akıbette evet. Umarım karşılaşır diye bekliyoruz.
Peki hocam, Avrupa'da maalesef son zamanlarda İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve kutsallarımıza yönelik hakaretler, saldırılar devam ediyor, artarak devam ediyor. Son olarak Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim yakıldı. Hatta bu yakılmaya, eyleme engel olmaya çalışan bir kadın polis tarafından tartaklandı. Elinden Kur'an-ı Kerim alındı ve eylemciye tekrar yakılsın diye verildi. bunu yapan bir polis. Neler söylemek istersiniz? Son olarak İsveç Başbakanı'nın da açıklaması var. Bu tür olaylar bizim aleyhimize kullanılıyor. Bunun arkasında da Rusya var diyor.
Evet. Bunun arkasında Rusya mı var? İsveç'in içerisinde bir grup mu var? Hı-hı. Onu bilemeyiz. Aslında İsveç için içerisinde bir grup. Yani şimdi diyelim 9-10 milyon nüfuslu bir ülke. Aslında biz diyor tarafsız kalalım. Yani NATO'ya falan girmek istemiyorlar. Fakat İsveç'in NATO'ya girmesinden daha çok Amerika İsveç'i NATO'ya sokmaya çalışıyor. Rusya'yı çevrelemek için. Dolayısıyla İsveç'te bu tür hadiselerin yaşanıp polisin bile göz yumması aslında Türkiye gibi Macaristan gibi ülkeler aslında veto edin almayın.
Çağrısı bile.
Çağrısı olarak da değerlendirilebilir. Ancak insan haklarıyla, demokrasiyle, şunla bunla hiçbir şekilde Danimarka'daki, İsveç'teki veya Avrupa'nın herhangi bir yerindeki şey savunulamaz. Bu tamamen teammüden Müslümanlara karşı yapılan bir Hı-hı. hakarettir. İşte halifenin, hilafetin
olmayışı,
Müslümanın başının başsız olması. Yani 3 Mart 1924'te biz hilafeti kaldırdık diye bayram ediyoruz ama işte sonuçlar da budur. Bakın
belki
Vatikan'dan,
Vatikan'dan
adam sesini kaldırdı. 24 Temmuz 1923 evet. Lozan evet. Anlaşması'nda yıl dönümü de geçen hafta evet. programımız olmadığı için söyleyemedik. Neyse artık olan oldu bu konuda.
Bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor pazartesi günü. Birleşmiş Milletler'de kutsallara yönelik saldırının suç olduğuna dair bir karar tasarısını onayladı. Bunu da belirtelim hocam.
Evet, son olarak isterseniz bu küresel ısınma
evet,
meselesi
önemli
var.
Önemli bir konu hocam.
Onunla ilgili birkaç şey söyleyerek programımızı.
Yangınlar, seller, hava sıcaklıkları, böyle olağanüstü hadiseler. Mesela Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres demiş ki küresel ısınma dönemi sona erdi. Küresel kaynama dönemi geldi diyor. Ve ülkeleri acil eyleme geçmeleri için çağırıyor. Neler söylersiniz? Bu insan eliyle yapılmış bir şey mi? Dünyanın gidişatında zaten normal bir şey mi? Neler
şimdi
söylersiniz?
Dünya hiçbir zaman bakın 1800'e kadar 1 milyar olmamış. 1800'den sonra 1 evet. milyar geçmiş. Şu an 8 milyar. Her geçen gün dünyada nüfus arttığı gibi insanların tabiatın kaynaklarını kullanma oranı da artıyor. Evet. Mesela ben çocukluğumda hatırlıyorum ben Adanalıyım. Çok az evde klima olurdu. Sadece vantilatör olurdu. Şimdi herkes klima kullanıyor. Herkes enerjiyi, suyu, gıdayı alabildiğine fazla kullanıyor. Ve siz bunları kullanırken tabiatın doğal dengesini bozuyorsunuz. Mesela adam Karapınar'da yeraltı suyunu çeke evet. çeke
obruklar oluşuyor.
Yani Türkiye'nin en kurak yerinde mısır yetiştirmeye çalışıyor. Evet. Biraz daha fazla para kazanayım diye. 50 metrede olan yeraltı suyunun seviyesi 350 metreye inmiş durumda. Yani bundan örnek vererek yola çıkalım. Biz atmosferi de kirletiyoruz. Havayı, suyu, toprağı ve bu kirlilik tekrar dengenin bozulması olarak bize dönüyor. İşte dünyamız yavaş yavaş ısınıyor. Bunu biliyoruz, kabul ediyoruz. Ancak bu yaşadığımız seller, yangınlar ve afetleri şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanın nasıl ki bir işte 36,5 santigrat derece bir vücut evet. sıcaklığı vardır. Ama biz hasta olduğumuzda, vücut dengemiz bozulduğunda bir ateş gelir. Vücut hararetimiz 39 evet. dereceye çıkar. Ve bir süre sonra bakarsınız titrersiniz. Evet. Yani o titreme de ateşin yükselmesi de aslında vücutta bir anormalliğin belirtisidir. İşte bir bakıyorsunuz 40 dereceye aşan bir sıcaklık var. Arkasından bir bakıyorsun hava serinliyor.
Sel götürüyor.
Sel ortalığı. Götürüyor. İşte bu normal dengenin bozulduğunun göstergesidir. Yoksa küresel ısınma hafif ve yavaştan devam eder. Yani yıllar içerisinde ve uzun solukludur. Bu yaşananlar ise insan eliyle evet. tabiatın dengesini bozarak biz faturayı tekrar kendimize ödüyoruz maalesef.
Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz Medeniyet Coğrafyamız programını bu akşamlıkta noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.